Ayrım 8.
Usta Ahmet'ten tarafa bakmaksızın işe başladı. Ertesi sabah dükkana geldiği vakit kepenkler kapalıydı ve çırak Mehmet eşikte duruyordu. Usta sordu. Niye kepenkleri açıp içeri girmedin? Yoksa korkuyor musun? Demeye dili varmadı. Kepenklerin kol demiri anahtarı bende değil. Ahmet Usta da. Her sabah o odadan iner açardı. Bu sabah geldiğimde kepenkleri kapalı buldum. Ahmet Usta'nın odasına çıktım, çaldım, çaldım, kapısını açmadı. Ses bile vermedi. Usta dükkanın arka tarafındaki merdivenleri dörder dörder tırmandı ve oda kapısına vurmaya başladı. Ahmet! Ahmet! Cevap yok. Usta sapsarı, kapıyı tekmeliyor. Kapı açılmadı. Ali ustaya koş, E filan gibi bir şey getir. Mehmet bir E getirdi. Usta E'nin tahta sapını çekti aldı ve ortaya çıkan sivri demir ucuyla kilidi zorladı. Kapı açıldı. Oda boştu. Yatak bozulmamıştı. Tek küçük pencere kapalıydı. Yatağın yanı başında boş rakı şişesi duruyordu. Usta ile Mehmet aşağı indiler. Yorgancı Selim kepenklerin kol demirini kaldırmış yere bakıyordu. Usta'yı görünce haykırdı. Ne oldun böyle be Nuri Usta? Senin Ahmet demin geldi bana. Yüz göz sapsarı. Hani dokunsana ağlayacak. Al şu anahtarı, dedi. Kepenkleri aç, Mehmet gelmiştir. Beklemesin sokakta. Sonra şu mektubu da Nuri Usta'ya ver. Sordum, soruşturdum. Ne var, ne oluyor dedim. Sen nereye gidiyorsun dedim. Usta ile kavga mı ettiniz dedim. Tınmadı. Sallana sallana bastı gitti. İşte mektup. Nuri Usta mektubu aldı. Zarfın üstünde Nuri Usta'ya mahsustur diye yazılı. Usta zarfı yırtıp mektubu okumaya başladı. Muhterem Nuri Usta, bana ettiğiniz bunca iyiliklere karşı küfrana nimet ettiğimi affedersiniz. Ben deniz gidiyorum. Şu sıkıntılı günlerinizde zaten başınızda bar idim. Kimselerden şikayetim yoktur. Beni arayıp sormayınız. Bir daha da sizi rahatsız edecek değilim. Validenizin ellerinden öper, minnettarlığımı bu vesileyle bir kere daha arz ederim. Mektep arkadaşınız Ahmet. Mektup sol elle yazıldığı için çok güç okunuyordu. Yorgancı Selim sordu. Ne yazıyor be usta? Hiç. Gidiyorum diyor. Peki ama ne diye gidiyormuş be usta? Usta yorgancı Selim'in gözleri içine bakarak dedi ki. Sen ona iki altın getirdin. Ben onu kendime ortak yaptım. Onun istediği ne senin iki altının ne de benim ortaklığımdı. O kolunu, dükkanını istiyordu. Yorgancı Selim başını sallayarak güldü. Biz Cenab-ı Hak mıyız ki be usta? Onun omzu başında yeniden kol bitirelim. Dükkanı da biz yakmadık ya. Kolunu da kesen biz değiliz. Kim kesti? Selim bu apansız sualden şaşkın ustaya şöyle bir göz attı. Ne bileyim dedi. Muharebe de kesilmiş işte. Hem yalnız 12 kesilmedi ya. Ne aslan gibi delikanlılar şehit oldular. Harp be bu usta. Çelik çomak oyunu değil. Harp niçin olur? Selim yine güldü. Sorduğun şeye bak be iki gözüm. Gavurlar dayatırlar, bizimkiler dayatır. Bir hırdır çıkar işte. Gavur Müslüman kavgası. Ustanın sustuğunu görünce ısrar etti. Öyle değil mi hele usta? Bilmem. Bilmem de laf mı be kardeşim? Sen şeytanın saklandığı deliği bilesin de bunu bilmeyesin. Usta dalgın. Vaktiyle bir Kırım muharebesi olmuş, dedi. Selim sabırsızlanıyor artık. Olmuş, ne olacak? Kırım muharebesinde Moskovlarla kavga edilmiş ama İngilizler, Fransızlar da bizden yana olmuşlar. Yani gavurların iki devleti Müslüman devletleriyle el birliği edip başka bir gavur memleketine karşı asker göndermişler. Buna ne dersin? Sonra gavur gavurla harp etmiyor mu? Buna ne buyrulur? Selim omuzlarını silkti. Gavurların işine akıl ermez ki, dedi. Sen hiç Müslümanın Müslümanla harp ettiğini duydun mu? Çok. Nasıl çok? Nasılı var mı? Yavuz Sultan Selim Acemlerle muharebe etmemiş mi? Acemler Şii, Kızılbaş be ustam. Ya Araplarla yaptığı muharebeler? Onlar da Şii değil ya. Sonra Osmanlıların Karamanoğulları, İsfendiyaroğullarıyla. Selim sordu. Onlar da kim? Usta Selim'e elinden geldiği kadar İsfendiyaroğullarıyla Karamanoğullarını anlatmaya çalıştı. Usta Selim'in konuşmaları kepenkleri açarken dinleyen Çırak Mehmet birdenbire söze karıştı. Şimdi Ahmet Usta ne olacak? Birdenbire söze başladığı gibi birdenbire sustu. Sorulmadan söze karıştığı için korktu, utandı. Usta Mehmet'e sevgi ve hayranlıkla baktı. Ahmet ustayı arayacağız oğlum, dedi. Seni döverdi ama ne de olsa ustandı, değil mi? Ahmet'i günlerce aradılar. Selim meyhane meyhane dolaştı. Bir iki meyhanede kavga etti fakat Ahmet'i bulamadılar. Ahmet'in kayboluşunun ikinci günü Çırak Mehmet büyük İngiliz anahtarını aradı, bulamadı. Ertesi gün bir de E'nin kaybolmuş olduğu anlaşıldı. Usta ses çıkarmadı. Fakat Çırak Mehmet'in aklına gelebilecek şüpheleri bilmek ve dükkandan bir İngiliz anahtarıyla bir E'nin çalındığını kimseye söylememesi için ''Şimdi aklıma geldi.'' dedi. ''Onları ben eve götürdüydüm.'' Bir gece yemekten sonra ustanın anası oğluna dedi ki, ''Çocuk bir aylık oldu. Hala adını koymadınız. Ebe Hanım göbeğini keserken Mehmet'' dedi. ''Çocuk göbek adıyla mı kalacak?'' Ertesi gece yine Gülizar'la yalnız kaldıkları vakit, çünkü ustanın anası her akşam yemeğinden sonra hemen odasına çekiliyordu. Usta, ''Gülizar Hanım'' dedi, ''çocuğa bir at koymak lazım. Siz ne dersiniz?'' Siz bilirsiniz efendim. Usta ısrar etmedi. Biraz düşündü. Vaktiyle çocuk erkek olursa adını Cemal koruz diye düşünmüştü. Şimdi bunu doğru bulmadı. Aylardır her geçen gün alttan alta, inceden inceye ustanın yüreği ve kafasındaki gavur Cemal abidesini parça parça yıkmaktaydı. Adını Ömer koyalım. Ne dersiniz? Çocuğun adı Ömer kondu ve ertesi gün usta işe gitmeden muhtara buldu. ''Çocuğun adını koyduk.'' dedi. ''Şunun muamelesini yapıp kaydettiriver. Benim aklım ermez bu işlere. Masrafı neyse verelim.'' Muhtar çocuğun ismini öğrendikten sonra ''İcabına bakarız.'' dedi. ''Velakin...'' Muhtar velakini öyle bir edayla söylemişti ki usta anladı. Duraladı sonra. ''Velakini filan da ne oluyor? Ömer'in babası, merhum kamacı ustası, Ramiz'in oğlu Nuri ustadır. Bunu da böylece kaydedersiniz.'' ''Annesinin adı Gülizar Hanım. Buyur, bir mecidiye de peşin vereyim.'' dedi. Usta o gece Ömer'i ilk defa kucağına aldı, uzun uzun baktı. Ömer'in mini mini bir burnu vardı, gözleri çivit mavisi. Halbuki Gülizar'ın gözleri siyah. Usta, Tevfik Şemsi Bey'in köşkünden çıkarken rastladığı kumral delikanlıyı hatırladı. Seyfi Bey'in gözlerine dikkat etmemişti. Herhalde mavi olacaktı. Kundağın içinden Ömer'in kollarını çıkardı. Ömer küçük küçük parmaklarını açıp kapıyor. Usta çocuğu Gülizar uzattı. ''Şimdi uyutun bakalım.'' dedi. ''Çoktandır ninni söylemiyorsunuz. Bu gece Ömer'e ninni söyleyin. Yalnız paşa olur inşallah demeyin kuzum. Ne bileyim usta olur, yorgancı olur, filozof olur, adam olur filan deyin. Paşa olur demeyin.'' Gülizar bu sözlere şaştı. ''Şimdiye kadar uyusun da büyüsün maşallah, usta olur, yorgancı olur, adam olur inşallah diye ninni söyleyebileceğini duymamıştı. Hele usta feyli, sinli, oflu bir söz söylemişti ki bunun ne demek olduğunu bile bilmiyor ve kelimeyi tekrarlayamıyordu. İşin içinden sıyrılmak için ağzına en kolayını tercih etti. ''Peki efendim.'' dedi ve Ömer'e ninnisini söyledi. ''Uyusun da büyüsün maşallah, adam olur inşallah.'' 16. Yine Gavur Cemal. Bir öğle üstü, iki aylık bir ayrılıktan sonra Gavur Cemal Nuri Usta'nın dükkan kapısında peyda oldu. ''Aşk olsun usta.'' dedi. ''Öldüm mü, kaldım mı arayıp sormak yok. Ben gelmesem siktin sene semtime uğramayacaksın.'' Usta bir parça utanmış, özür diledi. ''Haklısın hocam.'' dedi. ''Fakat cumaları kahveye bile çıkmıyorum.'' Cemal alay etti. Ne de olsa yeni evlilik.'' ''Belki ama yalnız o değil, Gülizar'la uğraşmıyorum hocam.'' Torne ediyorum onu senin anlayacağın. Şimdi çat pat gazete okuyor. Okuduğunu pek anlamıyor ama merak sarmaya başladı. Annenle araları nasıl? Fena değil, eskisi gibi. Anam yüreğiyle benden yana, Gülizar'dan yana, kafasıyla, göreneğiyle bana kızıyor. Gülizar'a kızıyor. Bu konuşma esnasında ustanın gözüne bir şey çarptı. Gavur Cemal eskisinden daha derbederleşmiş. Üstü başı eskisinden daha pis ve sakalı eskisinden daha dağınık ve daha uzamış. Kahve söyleyeyim mi hocam? Vallahi fena olmaz. Sabahtan beri bir şey yemedim. Bastırır. Şuradan bir işkembe söyleyeyim öyleyse. Mehmet, hadi bir yarım başta da bir çorba getir. Gavur Cemal sordu. İşler nasıl gidiyor? Kötü hocam. Kötü. Anlayamıyorum. Ben mi beceriksizim yoksa ortalık mı kesat? Bak benim komşu Ali Usta işi büyüttü. Karısının bakkal dükkanı da rakipten kurtulunca tıkırına girdi. Geçen gün Selim söylüyordu. Ali Usta Türk Ocağı'na da yazılmış. Bir Ermeni komisyoncu vardır, Artin Efendi. Onunla da anlaşmışlar. Bu oyuna sipariş yağıyor dükkana. Yeni iki tezgah aldı. 4 çırağı var. Kapamacı işi falan. Benden ucuza çıkarıyor. Mehmet yemeği getirdi. Yavur Cemal büyük bir iştahla yedi. Sakalından yağlar aka aka, yarım başı bir serçe budu gibi bitirdi. Usta, sende ne var ne yok hocam diye sordu. Ben bizim yalıyı sattım. Yalıyı mı sattın? Evet, ama ayrını göremedik. Aldığımı borcu yatırdım. Şimdi ne yapacaksın? Geceleri eşe dosta misafir gidiyorum. Gündüzleri sürtüyorum. Kitapların ne oldu? Tevfik Şemsi'ye bıraktım. Onun selamlığında kalıyorum ara sıra. Zıpır mıpır ama kötü olan değildir. Usta bozuldu. Yavur Cemal'in kitaplarını Tevfik Şemsi'ye, o züppe, kendini beğenmiş herife bırakmış olması, hele onun selamlığına sığınması canını sıktı. Zaten yırtılmaya başlamış olan uçurtmasının ipini elinden kaçırmış bir çocuk gibi üzüldü. Son bir gayreti. Gel burada kal hocam, dedi. Yukarıda dükkanın üstünde bir oda var. Kitaplarını da getirirsin. Cemal bu teklifi kabul etmedi. Bin dereden su getirerek reddetti. İşte o zaman usta her şeyine rağmen üstünün başının perişanlığına, açlığına, parasızlığına, ona karşı göstermiş olduğu alaka ve dostluğa rağmen Yavur Cemal'in bir buhran anında kendini Nuri Usta'dan çok Şemsi Paşazade Tevfik Bey'e yakın hissettiğini anladı. Uçurtmanın ipi büsbütün elden gitmişti. Sen bilirsin hocam, dedi. Madem ki orada daha rahatsın. Rahatlık meselesi filan değil ustam. Ne bileyim, bu karışık anımda bir tarafa bağlanmak ihtiyacı. Sana bir kere daha anlatmıştım ya. Dünyada köksüz ve yapayalnız kalmak beni öldürüyor. Divaneye döndürüyor. Elimde bir zanaat filan yok ki sizin aranıza katılayım. Mariften hocalık vermezler. Gazetecilik edemem. Hakikaten politikaya aklım ermez. Tevfik Şemsi'ye eski Galatasaraylı arkadaşlar gelip gidiyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. Mamafi, ne de olsa bir iş bulmak lazım. Bu böyle devam edemez elbette. Bu buhranlı günlerimde eski çocukluk günlerinin hatıralarından medet ummanın da muvakkat olduğunu anlamıyor değilim. Velhasıl, usta bahsi değiştirmek istedi. Nasıl olsa bir iş bulursun hocam, dedi. Şundan bundan konuştular. Cemal, seni daha fazla işinden alıkoymayayım, dedi. Ayağa kalktı ve kapıya doğru yürürken usta biraz sıkılgan bir sesle sordu. Paran var mı hocam? Hani istersen sana 1 lira borç verebilirim. Cemal ses çıkarmadı. Ustanın uzattığı 1 lirayı aldı ve gitti. Usta elinin tersiyle tıpkı bir gün Kadıköy vapurundaki ateşçinin yaptığı gibi alnının terini sildi. Yüreğinde bir eziklik duyuyor. Yorgun ve üzüntülü hissediyor kendini. Cemal'le ilk tanıştığı günden bu ana kadar geçen hadiseleri gözünün önünden geçirdi. Cemal'i anlamaya çalıştı. Anlayamadı. İçinde bir dost kaybedişinin acısı var. Cenazeden dönmüş gibi bir şey. Aradan 15 gün geçti. Nuri Usta Rıhtım'daki bir vapur acentesine tamir edilmek için bırakılan bir tulumbayı görmeye gitmişti. Pazarlıkta uyuşuldu ve tulumbanın ertesi gün dükkana getirilmesi kararlaştırıldıktan sonra usta acenteden çıktı. Rıhtım boyunca yukarı doğru yürümeye başladı. Uzak denizler aşırı yolcular götüren gemilerin bağlandıkları rıhtım boyunda dolaşmayı sever. Mektepte bile en merak sardığı şey coğrafyaydı. Gemiler kat kat beyaz güvertileri, sarı siyah bacaları, kırmızı su kesimleriyle acayip deniz hayvanlarına benziyorlar. Vinçler işliyor. Yan merdivenlerin kafes kafes üst platformlarında genç gemi zabitleri yukarı çıkan yolcuları karşılıyorlar. Hamallar, denkler, balyalar ve üzerlerine çeşit çeşit kağıtlar yapıştırılmış bavullar. Bir rıhtım kahvesinde borusu pencerenin camına dayanmış bir gramofon Rumca bir şarkı söylüyor. Hava açık. Renksiz bir kış güneşi. Usta gemilere baka baka ilerlerken birdenbire durdu. Karşıdan Yavur Cemal geliyor. Üstünde iş tulumu var. Usta şaşırdı. Karşılaştılar. Bu ne hal hocam? Seyri sefaine ateşi yazıldı. Usta ile Cemal penceresinin camına gramofon borusunun dayanmış olduğu kahveye girdiler. İçerisi kalabalık. Duvarlarda boydan boya aynalar var. Kahvenin kalabalığı bu aynaların içinde kat kat, uzaklaşa uzaklaşa, küçüle küçüle kayboluyor. Çıkara dumanı Rumca, İtalyanca, Türkçe. Tayfalar, gümrük komisyoncuları, güneşliklerin siyah pırıltıları kırılmış gemici şapkaları, arkaya doğru atılmış fesler. Kahve ocağının üstünde Sultan Reşat'ın ablak suratı ve Kral Yorgin'in pala bıyıkları ve önü kabartma saçlarına taç oturtulmuş bir kraliçe. Gavur Cemal kahveleri ısmarladı. Gramofon bir adalar denizi şarkısı söylüyor. Dalgalı, ay ışıklı, mandolini berrak ve sesleri zaman zaman çalıklaşan bir şarkı. Kahvedekiler gramofonu dinlemiyorlar. Zaten o da bunu bildiği için kafasını cama dayamış. Sanki sesini rıhtımla bağlı gemilere duyurmak istiyor. Cemal, şaştın değil mi? Dedi. Birdenbire ateşçiliğe heves etmem şaşırttı seni. Sana anlatmaya çalışacağım. Ama ilk önce sen söyle, şu son günlerde benim hakkımda ne düşünüyorsun? Söyleyeyim hocam. Seni ilk tanıdığım günden bugüne kadar neler düşündüğümü apaçık anlatayım sana. Seni ilk tanıdığım zamanlar sana hayrandım. Tıpkı bir çocuk, babasını, sonra mektepteki hocalarından birini nasıl dünyanın en bilgili, en iyi insanı sanırsa, ben de seni öyle sanıyordum hocam. Bana çok şey öğrettin. Ne sordumsa cevabını verdin. Yeryüzünde senin cevabını veremeyeceğin sual yoktur gibi geliyordu bana. Zaten kötülük de bundan çıktı. Seni kafamda bir lügat kitabı gibi görmekteyim işi bozdu. Çünkü gitgide sorduğum sualleri cevapsız bırakmaya başladın. Benim lügat kitabında bazı sözlerin karşılığı olmadığını anladım. Bunu anlayınca da ne oldu biliyor musun? Rüştiye geçmiş talebenin demin de söylediğim gibi iptidaideyken kafasında büyüttüğü hocasını birdenbire o kadar da büyük görmemeye başlaması gibi ben de senin sandığın kadar dehşetli bir adam olmadığını sezdim. Kızmıyorsun değil mi hocam? Hayır. Sonra? Sonrası hele şu yalıyı satıp Tevfik Şems'in selamlığına gitmem beni şaşırttı. Senin belki benim dostum olduğunu fakat bizden ne kadar uzak bulunduğunu anladım. Ne yalan söyleyeyim hocam. Ben de bu biz meselesi, bu bizlik günden güne kuvvetleşiyor. Ama şimdi ateşçiliğe başlaman kafamı büsbütün alt üst etti. Ben bile, biz bile böyle bir hale düşmekten korkarken nasıl şaşmayayım hocam? Tevfik Şems'in selamlığı, sonra ateşçilik. Seni anlayamıyorum artık. Senin hakkındaki son sözüm bu. Halinden memnun yorgancı Selim'i, gözü daha yukarılarda olan Ali Usta'yı, Ahmet'i, anamı, Tevfik Şemsi Bey'i anlıyorum. Anlar gibi oluyorum. Fakat seni artık anlamıyorum hocam. Ne düşünüyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bilemiyorum. Yavuz Cemal gülmeye çalıştı. Ben de bilmiyorum dedi. Kafam hiçbir şeye inanmıyor. Çünkü bugünkü dünyayı akla uygun bulmuyorum. Akli olmayan her şey benim için safsatadır. Fakat bu da neticetül netice bende bir nazar-ı mülahazadan ileri gidemiyor. İşte bendeki tezatların başlangıcı burada. 50.000 defa söyledim sana. Yalnızım. Tevfik Şems'in selamlığında kök salamayacağımı bildiğim halde bir tecrübe edeyim dedim. Olmadı. O kadar olmadı ki bütün kainata karşı protesto olsun diye niçin senden saklayayım? Kendimi hepinizden kuvvetli görmek için ateşçi oldum. 3 gündür ateşçiyim. Fakat ateşçilerin arasına karışmış değilim. Karışamayacağımı da biliyorum. Gramofonun planı değiştirmişlerdi. Şimdi oynak bir bahriye çitretellesi çalıyordu. Cemal ile usta kahveden çıktılar, yürüdüler. Cemal tek bacalı bir gemiyi gösterdi. İşte, dedi. Benim yeni selamlık burası. Yarın Trabzon'a gidiyoruz. Allah'a ısmarladık. Yine görüşelim hocam. Görüşürüz usta. 17. Bir kış gecesi. Nur Usta'nın anası Beylerbeyi'nde bir eski bildiğe gece yatısına gitmişti. Gülizar'la usta evde ilk defa yalnızdılar. Gece. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ömer 4 aylık. Beşikte uyuyor. Usta Gülizar'a gazete okutmakta. Gülizar her satırı okuyor, sonra ne anladığını ustaya anlatıyor. Odanın ortasında tepeleme ateş dolu pirinç mangal. Dağılık. Usta bahtiyar hissediyor kendini. Sokaktan Bozaç'a geçti. Usta sordu Gülizar'a. Boza alalım mı? Siz bilirsiniz efendim. Usta yarı şaka yarı ciddi çakıştı. Yo Gülizar Hanım, artık bu siz bilirsinizler çok oldu. Birçok şeyleri benim kadar sizin de bilmeniz lazım. Şimdi söyleyeyim bakalım, boza alalım mı? Gülizar kıpkırmızı. Alalım dedi. Boza alındı. Usta Gülizar'ın uzattığı bardağı yudum yudum tüketti. Bu herif iyi boza yapar dedi. Geçen yılda hep bundan alırdık. Gülizar'ın aklına birdenbire Göztepe'de, taşlıkta kalfalarla beraber boza içtikleri geldi. Oraya boza güğümlerle gelirdi. Seyfi bozayı sevmezdi. Hatta bir gün büyük hanıma, "Bu Adişe'yi köşke sokmayın," diye çıkışmıştı. Bu koca köşkte Paşa Efendi'yi bile yıldıran büyük hanım, Seyfi Bey'in bir dediğini iki etmezdi. "Ne düşünüyorsunuz?" Elinde boza bardağıyla çok uzaklara giden Gülizar silkindi. "Hiçbir şey düşünmüyorum efendim," dedi. Usta yine yarı ciddi yarı şaka. "Gülizar Hanım," dedi. "Niye benimle efendimle mefendimle konuşuyorsunuz? Hadi gelin ben size hanım demeyeyim, siz de bana efendim filan demeyin. Senli benli konuşalım, olmaz mı?" Gülizar yine "siz bilirsiniz efendim" diyecekti. Fakat tuttu kendini. Büyük bir zorlukta "olur efendim" dedi. Sonra yine toparladı kendini. "Olur" diye tekrar etti. Nuri tek gözünü Gülizar'a dikmiş, şimdi onun mangalı karıştıran eline bakıyor. Gülizar'ın beyaz ve kalınca bir bileği var. Şam işi altın bir bilezikle sıkılmış bir bilek. Bu bileziği Gülizar yeni takmış, sandığından çıkarmış olmalı. Usta Gülizar'ın bu sandığını görmemişti ve haftalardır muhtelif vesilelerle bu sandık aklına geldikçe sinirleniyor. Göztepe'den kalan, içinde Göztepe'nin bir parçasını taşıyan böyle bir sandığın varlığı canını sıkıyor ustanın. "Gülizar," dedi, "bu bilezik anneniz verdi efendim." Usta geniş bir nefes aldı, güldü. Sonra sesine sitem katarak, "Hani ya sizlik, bizlilik yoktu?" dedi. "Söyle bakalım, bu bileziği anne mi verdi?" "Hadi." "Ha, evet, annem verdi de." Gülizar tekrarladı, "Evet, annem verdi." Usta Gülizar'a yaklaştı. Usta kendini müthiş cüretkar, uçarı delikanlı ve hudutsuz mesut hissediyor. "Bakalım şuna," dedi. "Anamın böyle bir bileziği olduğunu bilmiyordum. Meğerse ne eski çıkıymış o." Gülizar'ın bileğini yakaladı. Yumuşaklığına altın bileziğin nakışları gömülen bembeyaz, kalınca ateşin üstünde iyice ısınmış sıcak bileği avucunda duymak, Nuri Usta'ya birbiri peşince çıplak bir aşık kemiğini bir kanatla örtülür gibi bir omuz hareketiyle kapatılan canlı ve ısrarlı bir göğsü hatırlattı. Bileği avucunda gitgide daha kuvvetle sıkmaya başladı. Gülizar bileğini ustanın pençesine hareketsiz teslim etmiş, öylece duruyor. Bir sıcak yaz günü, bir üzüm kütüğünün altında, başka bir erkek de onun bileğini öylece yakalamış, öylece sıkmıştı. Usta konuşmuyor, parmakları bileziği bileğin üstünde döndürüyorlar. Avucunda beyaz tüylü bir kuş boynu gibi yatan bir bileği okşamak, onu okşayarak tıpkı bir kedinin başını kaşır gibi uyutmak istiyor. Gülizar, üzüm kütüğü altındaki erkeği hatırlamıyor artık. Onun için şimdi yalnız bileğinin üstündeki Nuri Usta'nın parmakları var. Kalın, sert, tırnakları çok kısa kesilmiş, üzerleri hafif tüylü parmaklar. Usta'nın başı Gülizar'ın başına iyice yaklaşmıştı. Gülizar sık sık nefes alıyor.